Merhaba, ben Murat Muratoğlu, Karanlığın Lordu. Sizlere karanlık kripto para hikayesini anlatmak için ta İstanbul'dan Bodrum'a kadar geldim. Peki neden Bodrum'a geldim? Yüzmeye mi geldim? Hayır. Kripto paranın base'ine, ana merkezine geldim. Bitcoin'a geldim. Bitcoin'un özelliği nedir? Bitcoin çıkardılar. 3 haftada 1'e 100 yaptı. Dünyada böyle bir para var mı? Arıyorum, dünyada böyle bir parayı yok. İşin açıkçası uzaya bakıyorum. Evet, uzayda da yok. Teleskoba bakıyorum, hiçbir yerde yok. Peki bunu nasıl başardılar? Bitcoin nasıl bu kadar fazla gitti? Bunları konuşmak ve kripto paraların nereye gideceğini anlamak için genel müdür Onur Altantan'a sordum. Merhaba Onur Bey, sizce kripto para nereye gider? Çok değişti kendisi aslında, Skynet'ten. Ama gelin görün ki bütün sorularımızı insan kılığına girdi ve cevapladı. İşte ayrıntıları.
Hasta la vista, baby.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Ne zamandır kripto paralar hakkında bir video çekeceğimi söylemiştim. Sizden de o yönde talepler geliyordu zaten. Bunu ben çekeceğime sektörün en başarılı isimlerinden, hatta öyle ki Türkiye için bir ilk olan Bitcoin kripto para birimini piyasaya sürdüler. Ve bu para birimi 100 katına çıktı. İnanılmaz bir kazanç sağladı yatırımcılarına. Aynı zamanda dünya piyasalarında da işlem görmeye başladı yavaş yavaş. Ve bu kripto paranın mimarlarından Bitcoin.com CEO'su Onur Altantan'a kripto paraları sormak istedim. Ki herhalde Türkiye'de bu konuyu en iyi bilenlerden biri kendisi. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkürler Murat Bey, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Çıkardığınız para inanılmaz boyutlarda, çılgınlık derecesinde arttı. Zaten kripto paraların tamamı çılgınlık derecesinde bir yükseliş gösteriyor. Ve bu çılgınlığı size sormak için geldim işin açıkçası. Bakalım
olun,
ne tür cevaplar
geldiniz.
Alacağız?
Öncelikle şunu söylemek lazım. Birçok blok zincir projesi var dünya üzerinde yapılan. Biz bazı şeyleri farklı kılmaya çalıştık burada. Ne yaptık? Kendi Türk mühendislerimizle oluşturduğumuz blok zinciri tamamıyla şirketlere hizmet edecek, şirketleri blockchain'in üzerine taşıyacak bir yapıda kurduk. Böylelikle blockchain üzerindeki projelerin tamamı arkasında takımlar olan, taraftar token projeleri, şirketler olan gayrimenkul projeleri. Bu anlamda dünya üzerindeki benzerlerinden farklı. Çünkü daha çok baktığımızda blok zincir projeleri, internet projeleri, online sanal projeler. Biz bu iki dünyayı birleştirmek üzerine bir kurgu kurduk. Ve bu doğrultuda da Bitcoin, bu blok zincirin mainnet coin'i, yani ana coin'i. Aslında yükselişinin sebebi de tamamıyla Bitcoin üzerinde gerçekleşen projelerin artışı, yeni projelerin, yeni firmaların üzerine çalışmaya başlaması Bitcoin'in ve aynı zamanda da global artık ortaklıklar, global blockchain ihracı yapmamız.
100 kat öyle böyle bir rakam değil. İnsanlar faize giriyor, %17 yıllık alıyorlar. Sizinki %10.000'e çıkıyor. 100 liranız 10.000 lira oluyor.
Evet.
Yaklaşık 2 ay içinde. Böyle bir beklentiniz var mıydı?
Böyle bir, bu kadar hızlı bir büyüme beklentimiz bizim de yoktu. Planlanmış bir büyüme bekliyorduk. Özellikle Haziran aylarına doğru artan, yine Aralık ayında daha yüksek bir zirveye ulaşmasını beklediğimiz bir çıkış vardı. Fakat yaptığımız proje hem farklılığıyla, hem gördüğü ilgiyle, hem de ortaklarımızla, partnerlerimizle çok farklı bir değer kazandı ve tüm dünyanın ilgisini çekti. Biraz da yapılan diğer projelerden ayrıştığı için beklediğimizin üzerinde bir ilgi geldi ve tabii burada bazen talepleri karşılanmada da zorlandık. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacak. Altyapı çalışmalarımız hala devam ediyor ve aynı zamanda da dünya borsalarında Bitcoin'de listeleniyor olacak ve her yerde işlem gören bir coin haline gelecek.
Peki bu işin biraz mantığına girelim derseniz. Kripto para ne işe yarar?
Kripto paranın çıkış mantığı aslında şu. Merkeziyetsiz bir yapıda kişiden kişiye dijital bir değer gönderme. Zaman mahrumu olmadan, bu çok önemli. Biliyorsunuz ki finansal sistemde bankalar kapandıktan sonra transferler duruyor. Hafta sonları ülkeler arası transfer yapmanıza imkan yok. Burada kripto paranın amacı istenildiği her zaman A kişisinden B kişisine bir değer gönderebilmek. Hızlı bir şekilde dünyanın neresinde olursa olsun gönderebilmek.
Peki kim yapıyor bunu?
Bir yazılım aslında. Yani en basite indirgediğimizde yazılım çalışmaya başladıktan sonra geriye dönük hiçbir veri değiştirilemiyor. Yazılımın çalışmasını sağlayan miner dediğimiz madenciler, biraz daha Bitcoin'den gidiyorum şu an. Şu an farklı onay mekanizmaları da var
blok zincirlerinden. Zaten bu işin babası.
Evet, oradan.
Kurucu babası.
Miner dediğimiz dünyanın her yerinde yaptıkları işlemler, yaptıkları doğrulamalar karşılığında Bitcoin olarak ödül alan sistemler, bilgisayarlar ve bunların yöneticileri var. Bu belli bir know-how'u olan herkesin aslında yapabileceği bir şey. Bu madenciler yaygınlaştıkça yani kontağını tek bir kişi gelip de kapattım ben bunu diyemez.
Ben gittim diyemiyorum.
Ben gittim çünkü... diyemez. Sistem çalışmaya devam eder. Aynı zamanda en önemli diğer özelliği de güvenlik. Burada binlerce bilgisayarın yaptığı bir işlemden bahsediyoruz. Bir muhasebe defteri gibi bu. İlk sayfasında defterin içinde neler olacağını yazıyoruz. Sayfayı çevirdik. Her sayfanın arasına da şifreler koyuyoruz. Ve bunu binlerce bilgisayarla yapıyoruz.
Ben miner olmak istemiyorum da ben üretici olmak istiyorum. Sizin gibi Bitcoin çıkarmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim?
Tabii burada ciddi know-how olan yine bir ekibe ihtiyacınız var. Token çıkarmak istiyorsunuz. Farklı first layer dediğimiz.
Token'la coin arasındaki fark ne?
Çok güzel. Coin kendi blok zincirine sahip olan dijital varlık. Token bu blok zincirinin üzerinde oluşturulan dijital varlıklar. Coin dediğimiz zaman kendi blok zinciri olması lazım. Mesela Bitcoin kendi blok zinciri var. Bitcoin, Bitcoin kendi blok zinciri var. Token dediğimiz zaman mesela bir taraftar token. Bitcoin üzerinde üretilen bir taraftar token, bir token. Neden? Bir blok zincirinin üzerinde üretiliyor.
Peki ben blok bu bardağı kripto olarak satmak istiyorum. Bunu tokenize yani token haline çevirebilir miyim? 1000 parçaya ayırıyorum. Şu kadar bölümlerini tek tek satmak istiyorum. Piyasada bardak kalmazsa fiyatını atacağını düşünüyorum.
Yapabilirsiniz teknik olarak. Orada da şöyle oluyor. Security token. Tokenlar da kendi içinde sınıflara ayrılıyor. Utility token, security token. Lan bunu bir gayrimenkul olarak düşünelim. Daha
bunu mesela bu apartman olarak düşünelim.
Bu gayrimenkulü biz parça parça satmak istiyoruz. Ve metrekare bazında token üretimi yapıyoruz. Her bir metrekaresine bir token diyoruz. Ve bunu dağıtıyoruz. Karşılığında da diyoruz ki bu gayrimenkulün gelirlerini elinizde tuttuğunuz token oranında size dağıtacağız, paylaştıracağız diyoruz. Hı. Bu yapı tamamen security token giriyor. Security
o zaman bu yapı tamamen gayrimenkul sektörünü değiştirecek bir hikaye.
Evet. Fonlama olarak da kullanılabilir. Yapılmamış, hiç daha başlamamış bir projenin tokenizasyona giriyor aslında bu.
Yani aklınıza gelen her şeyi tokenizasyon yapabiliriz.
Evet, değer arz eden her şey tokenize edilebilir.
Herkes bunu çıkartabilir mi?
Herhangi bir ağın üzerinde token projesi belli bir know-how'a sahip olursanız çıkartabilirsiniz. Ama kendi blok zincirinizi oluşturup bir coin yaratmak bambaşka bir şey.
Peki ben çıkardım kendim yazılımcı arkadaşlarla beraber çıkardım. Ben bunu nasıl piyasaya, nasıl dünyaya süreceğim, nasıl insanları ikna edip satacağım?
Önemli olan şu, projeniz bu piyasadaki hangi problemi çözüyor ya da hangi konuda ayrışıyor diğer projelerden?
Yani
bu çok
her
önemli.
Zincirin bir amacı var.
Bir amacı var. Blok zincirin de bir amacı var. Aynı zamanda token projelerinin de bir amacı var. Burada en önemli şey amacın ne olduğunu, bu projenin niçin başlatıldığını, bir fonlama mı, arkasında başka bir proje mi var, hızlı para transferi mi, güvenli bir işlem mi sağlıyor?
Yani ben Muratoğlu coin diye çıkarsam arkasına bir amaç koymak zorundayım.
Evet. Onu alacak kişilerin aldığında değerinin artması için bir sebebi olması lazım. Veya farklı alanlarda kullanabiliyor olması lazım. Bu bir alışveriş olabilir.
Peki biz bu amacı nereden öğrenebileceğiz? Coin alıyoruz ama amacı ne?
Amacı yaratan beyan ediyor. Ve aynı zamanda coinlerin ve tokenların white paper'ı var. Bu white paper üzerinde de ne yaptığı, kaç adet olduğu, piyasaya nasıl çıkacağı, toplam dolaşımda ne kadar olacağı, maksimum adedi bunların hepsi yazıyor. Aynı zamanda neler yapacağı da yazıyor. Muratoğlu token ne yapıyor? Alıcılara, yatırımcılara veya bu token'ı kullananlara ne vaat ediyor? Bu çok önemli.
Bir... Yani white paper'a girdiğimizde biz bunları görebiliyoruz.
Evet, görebiliyorsunuz.
Ve ben kaç tane çıkarmışım?
Evet, kaç
çarpı
tane?
Çarpı piyasa değerini bulabiliyoruz.
Piyasaya ne kadar çıkacak her
ve
yıl?
Ve daha fazla aynen. Nereye gider bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bambaşka bir dünya olduğu için fiyatlar tabii çok farklı boyutlarda oturmaya başlıyor. Gerçek fiyatlarla tam çarpılmıyor. Beklenti satın alınıyor anladığım kadarıyla.
Beklentiler üzerine bir piyasayla karşı karşıyayız. Burada bir de şöyle bir şey var. Baktığımız zaman çok fazla token projesi var.
Evet, 9000'den fazla bilinen var fazla ama coin aslında çok daha fazla projesi. Diyorlar.
Buradaki en önemli dikkat edilmesi gereken şey de şu. İki tane faktör var. Bir tanesi teknoloji, diğeri de amaç. Finans tarafında yine aynı zamanda yatırımcılar tarafında kripto paralara çok büyük bir ilgi var. Fakat ilginin karşılığında alabilecekleri ürünlerin sunduğu hizmetler sınırlı. Yani baktığımız zaman çok enteresan, hiçbir şeye hizmet etmeyen coin token projeleri.
Muratoğlu coin gibi.
Ya, bir tweetle ya da bir sosyal medya iletişimiyle çok yüksek değerlere çıkabiliyor, inebiliyor. Arkasında
peki
tamam,
bu 9000 coin yaşayacak mı?
9000 coin yaşamayacak bence. Onu
yani, da 9000 tahminen 90.000 olacak yakında.
Tabii 90.000 olacak ama burada neden yaşamayacak? O da ikinci sebep. Birinci sebep aslında çoğunun belli başlı bir amaca daha henüz hizmet etmiyor olması. Yatırımcının ilgisinin bu alanda çok fazla olduğu için yatırım yapıyor olması. Baktığımız zaman 9000
şu anda, evet.
Evet, 9000 token'ın çoğu bir şeye hizmet etmiyor. Yani bir amacı yok ya da vaat edilen amaç aslında çok da göz doyurucu değil. İki faktör var demiştik. O da teknolojik altyapı. Ben bu örneği çok kullanırım. 1980'lerde bilgisayarlar evlerimize girdiği zaman inanılmaz bir icattı. Çok büyük bir buluştu. Bambaşka bir teknolojiyi evimize taşıdı. Buradan bakınca ne disket kaldı, ne CD kaldı, ne DVD kaldı. Evet. Şu an streaming teknolojisiyle her şeyi internet üstünden takip edebiliyoruz. Blok zincir de aslında şu an orada. Farklı teknolojik altyapılar, çözümler, kayıt sistemleri bu piyasaya sunacak. Örnek veriyorum. Bütün bir tapu sistemi blok zincir üzerinde kayıt tutulabilir. Ve geriye dönük değiştirilemeyeceği için ve kişiden kişiye devredildiği için aslında çok mantıklı. İnternet bile bir gün blok zincir üzerinde çalışabilir. Şu an değil.
Kişi kimlikleri, harcamaları, insanlar blok zincir üzerinde.
İnsanların kayıtları, yani dijital kimlik projesi dediğimiz ki bizim şu an üzerinde çalıştığımız öyle bir proje var. Ve aynı zamanda mesela çok büyük bir problemdir. Bir devlet dairesine gidersiniz. Başka bir devlet dairesinin evrağını sorar size. Bir hastaneye gidersiniz. Önceki kayıtları sorar ve bunları toplamak zorunda kalırsınız. Oradan oraya gitmek zorunda kalırsınız. Bu kaydı blok zincir üzerine taşıdığınızda ne oluyor? Kişinin bütün verileri blok zincir üzerinde. Belli yetkilerle hangi kurum nerede ne şekilde görmek istiyorsa siz de gösterebiliyor oluyorsunuz. Güven algısı da ortadan kalkmış oluyor.
Peki biz bunların arasından iyi nasıl seçeceğiz? Yani 9000'de white paper dediğiniz hikayesini mi okuyacağız yoksa parmağımızı mı basacağız?
Burada yeni yatırımcıların yaptığı...
Parmak basmak.
Evet, aslında parmak basmak. Piyasada en çok ne değerleniyor, en çok ne kar etmiş, en çok ne zarar ediyor, alttan alırsak bir fırsat mı olur? Daha çok bunun üzerinde ama bilinçli yatırımcılar araştırıyorlar.
İstiyorsanız nasıl seçersiniz?
Projelerine bakarım, anlaşmalarına bakarım. Anlaşmaları ne şekilde yaptığını ve ne kadar süreceğine bakarım. Paper'da anlaşmaları yazmasa, eklenmese bile sonuçta karşılıklı anlaşmalar oluyor büyük şirketlerle. Bizim McLaren'la yaptığımız gibi. Bir de burada anlaşmanın kalıcılığı da önemli. Yani bir anlaşma yapılır. Evet güzel. Bir sponsorluk yapılabilir. Bu da güzel. Fakat o tokenlar o ağ üzerinde ağ olduğu sürece kalıyorsa bu çok
siz
değerli.
Siz McLaren'la ne anlaşması yaptınız?
Biz McLaren'la taraftar token anlaşması yaptık. McLaren'ın taraftar token'ını blockchain'imiz üzerinde
kendi buluyorsunuz. Ben McLaren'ı seviyorsam onun token'ını alacağım. Peki bana nasıl bir hak sunacak?
McLaren'ın token'ı size şöyle fayda sağlayabiliyor. Öncelikle McLaren'ın kendi ekosistemi üzerinde sunduğu etkinlikler, aktiviteler, özel bu money can't buy experience dediğimiz etkileşimler, pilotlarla sohbet olabilir bu, yarışa davetiye olabilir. Bu tarz etkileşimleri sağlamasını katkısı oluyor. Aynı zamanda borsada alınıp satılabiliyor, bir değer arz ediyor. Bizim bir ChiPay sistemimizin geçerli olduğu ülkelerde ödeme sistemi olarak da kullanılabiliyor. Alışverişlerde kullanılabiliyor. Böylelikle McLaren token'la McLaren taraftarları alışveriş yapabiliyorlar online ve offline.
Peki ne kadar süreli bir anlaşma bu?
Şimdi şöyle, blok zincir anlaşmamız süresiz. Çünkü blok zincir kendi başına zaten çalışan bir olgu. Burada bu tokenlar piyasaya sürüldükten sonra blok zincir olduğu sürece McLaren token olarak kalacaklar. İleride hangi borsada listelenirse listelensin, piyasaya nerede çıkarlarsa çıksınlar, bizim blok zincirimizle birlikte çıkıyor olacaklar. Burada önemli olan bu tokenların, yani McLaren gibi bir firmanın resmi official tokenının bizim blok zincirimizin üzerinde olması. Aynı zamanda bütün dünyada işlem gördüğünde bizim blok zincirimiz üzerinden işlem görüyor.
Takım sporlarının tamamı bir token çıkartacak gibi gözüküyor. Ben atıyorum McLaren'ın token'ını almak istiyorum. Aldığım borsa sonuçta organize bir borsa değil. Güvenli borsayı nasıl bulabilir? Güvenli kripto paradan geçtim. Aldığım borsa yarın benim değerlerimi alıp kaçmayacağını nasıl bilebilir?
Burada en önemli konu yine regülasyonların geldiğini artık herkes biliyor ülkemiz bazında. Regülasyonların dışında da borsaların arkasında kimler var? Nasıl yapılar var? Hangi şirketler var? Bunların ne kadar lanse edildiği önemli. Aynı zamanda teknolojileri çok önemli. Kullandığı teknolojik altyapılar çok önemli. Regülasyonlar çıkana kadar şu an tamamen kişilerin kendi yapacağı araştırmalar üzerine. Borsanın ne şekilde, nasıl çalıştığı, kimler tarafından desteklendiği.
Yani şu anda çok dikkatli olmak gerekiyor.
Dikkatli olmak gerekiyor kesinlikle. Biz regülasyonu destekliyoruz Bitchi teknoloji olarak. Ve
peki Türkiye'de mesela kaç yatırımcısı var kripto paranın?
Türkiye'de şu an 3 milyonun üzerine, 3-4 milyon arası kripto para
borsadan
yatırımcısı
fazla,
var.
Borsa 2 milyon 200 bin.
Aynen, borsadan fazla. Yaklaşık 20 milyar dolarlık da bir hacim var.
İnanılmaz. Tabii regülasyon çok hızlı gelmesi gerekiyor. Peki bu kripto paraların geleceğinde ne var? Yani bundan sonraki adım ne? Bundan sonra ne olacak?
Bundan sonraki adım gelişecek olan teknolojiyle.
Herkes bu parayı mı kullanacak?
Yeni projeler. Finansal altyapıya çok uygun teknolojik olarak. Merkeziyetsiz dediğimiz sahibinin kim olduğunu bilsek bile sahibinin müdahale edemeyeceği. Yani sadece startı vermiş. Sistem çalışmaya başlamış.
Artık kendi dahi.
Kendi bile gidip durduramaz. Merkezi yapı yine bir ortak noktada oluşturulan bir şirkete bağlı olan. Merkeziyetsiz yapıya örnek verelim Bitcoin. Merkeziyetli yapıya da yine büyük bir örnek verelim Ripple. Şimdi neden merkeziyetli ve merkeziyetsiz yapı isteyelim? Merkeziyetli yapıyı şunun için istiyoruz. Karşıda şirketler muhatap bulması gereken durumlarla karşı karşıya gelebilir. Yani bir problem oldu, herhangi bir şey oldu, birini aramanız gerekebilir. Şimdi merkeziyetsiz yapıda kimi arayacaksınız ya da ne kadar ulaşabileceksiniz? Bizim yaptığımız gibi biz şirketleri blok zincir üzerine taşımak istiyoruz diyoruz. Eğer şirketleri blok zincir üzerine taşımak istiyorsak blockchain'in yapısı merkeziyetsiz ama aynı zamanda blok zincir üzerinde yapılacak olan projeleri karşılıklı anlaşmayla belirliyoruz.
Bir de NFT dediniz, bu NFT çok ilginç paralara satılıyor. Biraz ondan bahseder misiniz?
Şimdi NFT'ler non-fungible tokenlar türünün tek örneği olan aslında dijital koleksiyon ürünleri.
Bildiğimiz futbolcu kartları gibi.
Futbolcu kartları gibi ya da işte bu beyzbol kartları gibi.
Eski Amerika'da
bir tane
olan
var.
Evet.
Başka yok. Elden ele de el değiştirebiliyor. Değerleniyor zaman içerisinde tek olduğu için.
Şu anki halimizi bir fotoğraf çeksek ve bunu NFT yapıp satışa koyabiliyoruz.
Evet, koyabiliyoruz. Yani. Dijital hakkı sizde oluyor ama aslında çok da bir hakkınız yok yani. Sadece o tek olduğu için sizde yani dijital hakkı.
Ama sonuçta internette arasan aynı dijitali bulabiliyorsun.
Evet. Tabii.
Çeşitli yatırım.
Tabii sonuçta bir tane yapılıyor. Neyin dijital hakkı olursa olsun ondan bir tane var. İkincisi yok.
Ya, tabii bir sanat eseri olursa yılların Mozart'ın bir senfonisini NFT yaparsanız.
Üzerine, evet, aynen.
Yani inanılmaz yani değerli
bence
olabilir.
Şu an NFT projelerinin ondan birçoğu aslında.
Ama şu an ikimizin resmi çok değerli de olmayabilir. En fazla 300 bin dolar verirler. Bence daha fazla veren olmaz. Yani şu anki resmimizden. Bitçi teknoloji olarak geçen yıl bir Bitçi coin çıkardınız ve bunun arkasına bazı projeler koydunuz.
Taraftar tokenlar var. Burada ilk Karşıyaka ile başlayan, daha sonrasında Eskişehirspor, Türk Milli Basketbol takımımız ki token satışı çok hızlı bitti.
O borsaya mesela açılacak. Siz tokenlarını sattınız Türkiye Basketbol Milli Takımı ve o parayı Türkiye Basketbol Takımı'na mı geçtiniz?
Tabii. Takım içinde bir aynı zamanda gelir imkanı yaratmak
evet,
amaç.
Gelir.
Şu an Ankara Gücü, İspanya'da Real Betis, İskoçya'da Glasgow İskoçya. Rangers ve McLaren F1.
Peki onların satışı nasıl gidiyor yurt dışı?
Onların satışları da başlamadı. Başlayacaklar.
Ha, Glasgow Rangers'da Betis sonradan başlayacak.
Evet, sonradan başlayacak. Çalıştığımız gayrimenkul üzerine projeler var. Biraz evvel konuştuğumuz gibi.
Sizin aslında SPK gibi yatırımcıya insider gibi bir düzenleme olmadığı için şu anda söyleyebilirsiniz. Yurt dışında ne projeniz var başka?
50'nin üzerinde proje var. Bunların çoğu ses getirecek projeler.
Şimdi ben size güvendim. Gittim Bitcoin'i aldım. Bunu cüzdanıma koydum. Ben bununla gidip alışveriş yapabiliyor muyum? Yani
Bitcoin üzerinden evet kullanabiliyorsunuz. Bitcoin ağda yaygınlaşıyor. Popülerliğinden dolayı öyle enteresan şeyler gördük ki son zamanlarda.
Hayır, mesela Tesla işletmeler... Elon Musk çıktı dedi ki ben bundan sonra otomobillerimi Bitcoin'le satacağım dedi.
Türkiye'de
bundan sonra ben otomobillerimi Bitcoin'le satacağım diyen delikanlı var mı?
Var.
Hadi canım.
Evet. Açıklayalım, tamam açıklayalım.
Peki anlaşma kesin mi?
Anlaşma kesin, sıkıntı yok. Royal Motors Bitcoin karşılığında araç satmaya başladı İstanbul'da.
Royal Motors dediğinde Lamborghini, Bentley falan satıyor. Abi bize gel. Royal Motors'dan ben Bentley almak istiyordum. Gidip Bitcoin'le
evet,
alabiliyor
muyum? Evet, Bitcoin'le alabiliyorsunuz.
Bu güzel güneşli günde bize vakit ayırdığınız ve insanları bilgilendirdiğiniz için ben şahsen çok teşekkür ediyorum. Ben de yapabilirdim ama benden daha yapacak birinin yapmasını tercih ettiğim için.
Estağfurullah.
Bakın
estağfurullah,
ta nereden geldim, ta nereye gideceğim. Güç bizimle olsun, kalbim sizinle.
Podcast dinle.